Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla karşınızdayız. Kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte olacaksınız. Her hafta farklı bir konuyu dikkatlerinize arz ediyoruz. Bu hafta da Mehmet hocamızla dertlerimizi konuşacağız. Herhalde hocam psikologlara en çok
dertli insan geliyor.
Dertli insan geliyor.
Evet. Hiç mutlu insan bizi aramaz.
Evet hocam, yani gerçi pozitif psikoloji diye bir şey var ama o da yine dertleri çözmek için.
Veya hocam? Dert olmasın için.
İnşallah hocam bugün dertlerimiz üzerine konuşalım diye planladık. Ve bu çerçevede dertlerimiz de gün geçtikçe artıyor gibi.
Evet.
Siz yine bir programda demiştiniz ki dalgalarıyla baş edemezsiniz. Sörf yapmayı öğrenin.
Evet.
Çok güzel bir sözdü o. Şimdi nasıl yapacağız hocam? Neyle dertleniyoruz? Önce niye dertleniyoruz?
Evet.
Yani herhalde dertlenmeyi azaltmak mı en önemli çözüm bilmiyorum. Bu çerçevede söz sizde, buyurun efendim. Evet.
Siz çok güzel bir sözle başlamış oldunuz. Dalgayı bitirmek mümkün değil denizde. Sörf bilmeyi, yapmayı öğrenmek lazım. Hakikaten dünyada da dertsiz yaşamak mümkün değil. Hani büyükler diyorlar ya, dertsiz olan Adem'i sanma onu Adem'i diye. Ders olan Adem, Adem olmaz diye insanın bir derdinin olması lazım. Çünkü dünya hayatında yaşıyoruz. Dert olacak. Dert hayatın tadı tuzu. Doğrusu yanlışıyla insan bir hayat yaşamak yaşıyorsa muhakkak bunun içerisinde zaman zaman dertlendiği, üzüldüğü, daraldığı, bunaldığı, sıkıntı yaşadığı durumlar, duygular olacak. Bundan kaçmak mümkün değil. Dolayısıyla dertlerle alakalı biz bir şey bileceksek ilk birinci bilmemiz gereken şey, dertsiz olan kimse yok ve biz de dertsiz olmayacağız. Bunu bir kabul ederek hayata başlamak lazım. Ancak burada İki tane temel mesele var. İşte bu dönemde en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi. Bir, dertler sayıca bu kadar olmak zorunda mı? İki, dertler ağırlık olarak bu kadar ağır, zor, sıkıntılı olmak zorunda mı? Şimdi dertlerin sayıca çok olması da, dertlerin ağır olması da çok ciddi anlamda göreceli şeyler. Yani kişiden kişiye göre değişir şeyler. Bazı temel dertler vardır. Bazı detay dertler vardır. Bazı gerekli dertler vardır. Bazı gereksiz dertler vardır. Bazı gerçek dertler vardır. Bazı yapay dertler vardır. Bu anlamda sayıyla alakalı meseleyi çözmek istiyorsak ilk başta görüşümüzü, dünyaya bakışımızı değiştirmemiz lazım. Yani benim derdim gerçek bir dert mi? Temel bir dert mi? Yoksa detay bir dert mi? Veya sanal bir dert mi? Bazen insanların çokça yaptığı bir hata, küçük bir derdi çok büyük gibi görüyorlar. En ufak bir problemde, en ufak bir aksamada, en ufak bir yolunda gitmeme durumunda yıkılabiliyorlar. Neden hep benim başıma geliyor diyor. Neden böyle oluyor diyor. Halbuki ben her şeyi rayında gitsin istemiştim diyor. Eziliyor, büzülüyor, yıkılıyor, daralıyor, bunalıyor. Bu sefer başka olumsuzluklara bir daha açık hale geliyor. İki başka olumsuzlukların kendisini daha kolay yıkar hale getirmesine sebep oluyor. O yüzden sırayla takip edersek birinci olarak dedik ki dertsiz hayat olmayacak, bunu bir kabul etmek lazım. İkinci olarak da derdin adını doğru tanımlamak lazım, niteliğini doğru tanımlamak lazım. Gerçek bir dertten mi bahsediyoruz, yapay bir dertten mi bahsediyoruz? Küçük bir dertten bahsediyoruz, büyük bir dertten bahsediyoruz. Ve bunun nedenlerini de insanın zihninde detaylandırması lazım. Şunu kastediyorum, gerçek bir dertse gerçekten gerçek bir dert mi? Neden gerçek bir dert? Bu derdi ben dert etmesem olmaz mı? Bu dert dert olmayabilir mi? Bu derdin dert olmadığı insanlar var mı? Bu derdi dert olarak görmeyip hayatına devam eden insanlar var mı diye insanın kendisini bir dert süzgecinden geçirmesi gerekiyor. Bir diğer mesele işte küçük mü büyük mü meselesi. Yani bu dert hakikaten benim düşündüğüm kadar küçük mü? Yoksa hakikaten büyük bir dert mi? Benim hissettiğim kadar büyük mü dert mi meselesi? Onu da düşünmek lazım. Bunu da insanın kendi içinde bir değerlendirmesi, test etmesi lazım ki öbür türlü çok küçük olarak değerlendirilebilecek bir mesele çok büyük bir şekilde değerlendirilip insanın hakikaten zorlanmasına sebep olabilir. Üçüncü mesele dertle alakalı. Şimdi dert var, onu kabul ettik. Dert büyük mü küçük mü ona baktık. Üç, küçük ya da büyük, gerçek ya da sanal, ben bunun üstesinden gelebilecek güçte miyim? Yani dışarıda ne olursa olsun ondan bağımsız olay bende başlayıp bende bitiyor. Ben ne durumdayım? Dertle başa çıkabilecek kadar güçlü müyüm? Derdin üstesinden gelebilecek kadar iyi hissedebiliyor muyum kendimi? Yoksa ben zaten güçsüzüm, takılıp da düşecek yer arıyorum. Böyle bir durum mu söz konusu? Ona bir bakmak gerekiyor. Şayet güçsüzlük durumu söz konusuysa, İnsan kendini hakikaten zayıf hissediyorsa o zaman bakacak. Acaba bu zayıf hissetmemle alakalı ne yapabilirim ben? Nasıl kendimi güçlendirebilirim? Sonuçta dertten kaçmak mümkün değilse benim kendimi güçlendirmem gerekiyor. Bununla başa çıkabilmek için nasıl güçlenirim? Hangi zayıf noktalarım var? Bu zayıf noktalarımı nasıl kapatırım meselesi.
Hocam bir şey buyurun. Söyleyeyim. Siz belki temas edeceksiniz ama unutmayın diye arada söylüyorum. Bir de şuna vurgu yapmak lazım. Dertli olmak her zaman problemli bir şey midir yani?
Değildir.
İşte bu asla da değildir. Çok önemli.
Tabii. O yüzden dedik dertli olan Adem insan mı onun
evet,
Adem'i diye.
Evet söylediniz. Burayı biraz açmak da gerekebilir. Zira bir kitap vardı tavsiye ettiğiniz mutsuzluk üzerine.
Evet.
İletişim yayınlarından çıkan. Aslında orada da mutsuz insanların gerçek
tabii.
manada.
Tabii.
Yani mutsuz insanların demeyelim de mutsuzluklar bizi... Bir takım şeylerden huzursuz olmamız, dert edinmemiz bizi üretime sevk ediyor
evet,
esasında.
Evet.
Problemleri çözmeye
evet.
sevk ediyor esasında diye. Böyle bir anlayış vardı kitabın
evet,
genelinde.
Evet, evet.
Biraz buradan da belki dinleyicilerimize bahsetmek çok faydalı olur.
Çok iyi oldu bunu söylediğiniz. İkinci maddeyi o zaman açalım. Yani bu dert gerçek bir dert mi, yapay bir dert mi, küçük bir dert mi, büyük bir dert mi? Gördük ki gerçek bir dert. Hakikaten de gerçek olarak yaşamamız gereken bir dert. Büyük de bir dert. Bundan kaçacak mıyız? Hayır kaçmayacağız, yaşayacağız. Peki kendimizi bu derdi görmez hale mi getireceğiz? Hayır bu derdi göreceğiz. Bununla alakalı belki bir gün konuşuruz. Odadaki fil diye bir kavram vardır psikolojide. Odadaki fil kavramı şudur. Büyük bir problem vardır insanın hayatında ama kimse herkes yokmuş gibi davranır. Kimse görmez, gördüğünü söylemez. Halbuki odadaki fil kadar gerçektir. Yani bir odada bir fil olursa onu görmemek mümkün değildir. Ama yok gibi davranırlar. Dert de böyleyse, hayatımızda varsa, gerçekse, büyükse onu görmüyor gibi davranıp kendimizi yapay mutluluklar peşinde koşmaya adamamız doğru değil. Onu göreceğiz ve hakkını da vereceğiz, kaçmayacağız. Bu dönemde işte yine psikolojinin tartıştığı konulardan bir tanesidir. İnsanın bu hayattaki gelmesi gereken nokta nedir veya psikoloji bu anlamda nasıl yardımcı olmalıdır diye. Ve şunu söylüyoruz, diyoruz ki biz insanı mutlu etmeye çalışmıyoruz. Biz insanın daha güçlü, daha anlamlı bir hayat yaşamasına çalışıyoruz. Çünkü mutlu olmak diye bir hedef olmaz. Zaman zaman mutlu olacak insan, zaman zaman mutsuz olacak. Zaman zaman dertli olacak, zaman zaman dertsiz
Mutlak
olacak.
Mutlak bir mutluluğun peşinde
Yok,
koşmak...
Mutluluk tabii bir hal değildir, bir durumdur.
Evet.
Yani o durum geçer. Kalıcı bir hal olamaz. O yüzden dert olur. Dert gerçek olabilir, büyük olabilir. Gerçek ve büyükse o zaman insan onu oturup yaşayacak. Mesela yine yanlış uygulamalardan bir tanesi olarak görüyoruz. İnsanlar çok yakın insanları, yakınlarını kaybediyorlar. Annesini, babasını, eşini, çocuğunu kaybediyor. Antidepresan alıyor. Ondan kaçmaya çalışıyor, düşünmemeye çalışıyor. Halbuki düşünmesi lazım, üzülmesi lazım, yas tutması lazım, dertlenmesi lazım. Belki ağlaması lazım. Bu problem değil. Bu yaşanması gereken bir hal. Ama burada işte... Bir noktayı atlamamak lazım. O da şu, bu bir hal geçecek. Yani bugün bu hal var, bir durumluk bir haldir, bu kalıcı bir hal değildir. Geçecek, bugün üzüleceğim, dertleneceğim ama sonra o derdim geçecek. Başka bir duruma doğru gideceğim, başka bir hale doğru gideceğim. Bunu insanın kabul etmesi lazım. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi işte, bunun geçici olduğu bilinmediği için... İnsanlar çok çabuk teslim oluyorlar. Bununla alakalı çok güzel bir hikayem var. Zamanın birinde bir padişahın çok yakın bir adamı varmış. Bu adam padişahın çok etkisinde kaldığı bir adam. Padişah bunun her sözünü dinliyor. En yüksek makamları, mevkileri yapıyor. Önüne kimse duramıyor bu adamın. Mal, mevki, makam, para her şey var adamda. Herkes buna imreniyor. Çoluk çocuğu sağlıklı, eşiyle mutlu, güçlü, itibarlı vesaire bir sürü güzellik bu insanın hayatında. Bir gün bu adam bir derede banyo yapıyor. Derede banyo yaparken parmağından yüzüğü çıkıyor. Hemen çok kıymetli yüzüğünü korkuyor kaybedeceğim, batacak bulamayacağım diye almak için hamle yapıyor ki bakıyor yüzük suyun üzerinde kalmış onu bekliyor. O kadar şanslı bir adam, o kadar nasipli bir adam. Yüzüğü takıyor, koşa koşa evine gidiyor, hanımını çağırıyor, en güvendiği adamı çağırıyor. Diyor ki hemen diyor, bütün malı mülkü toplayın, çoluk çocuk bir araya gelin, şu memlekete gidin, orada benim tanıdığım bir dostum var, ona sığının. Evde hiçbir şey kalmasın kıymetli, hiçbir insan kalmasın. Herkes gönderiyor. Bir tane yaşlı adamı var, diyor ki, paşam diyor, ne olacaksa olsun diyor, ben zaten yaşlıyım, öleceksem de öleyim, ben bir yere gidemem, gidersem yolda ölürüm diyor. O adam onunla kalıyor, ikisi beraber kalıyorlar. Geceliğin evde tabii hiçbir eşya yok. Bir halının üzerinde ikisi uyurlarken padişahın askerleri basıyor bunların köşkünü. Ve adamı tutukluyorlar. Hapse atıyorlar. Birisi demiş ki padişaha, bu senin arkandan iş çeviriyor, seni indirip kendisi geçmek istiyor. Padişah da buna inanmış ve bunu hapse attırıyor. Hapis de öyle bir hapis ki, üç katlı bir hapis. Birinci katta adi suç işleyen insanlar var. Hücrede beraber aynı hücrede kalıyorlar. İkinci katta cinayet işleyen insanlar var. Her biri bir hücrede kalıyor. Üçüncü katta tek kişilik bir yer var. Yatmaya imkan yok, ayakta durmaya imkan yok. O kadar dar bir yer. Ve hiç şimdiye kadar hiç kimse kalmamış oraya. Orada, oraya attırıyor padişah. Orada kalıyor. Çok ızdırap çekiyor. Doğru gün yemek yiyemiyor. Doğru gün hareket edemiyor. Bayağı bir uzun süre orada kalıyor. Orada kaldığı süre içerisinde bir şey istemiyor canı. Bir tek aklına lokum geliyor. Lokum. Padişahla beraber yedikleri bir lokum var. Çok seviyor. Çok aklına düşüyor. Onu yemeyi çok arzu ediyor. O kadar çok arzu ediyor ki her şeyi yapabilir onun için. Yani o kadar aklına düşmüş durumda. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün adamı var. O yaşlı adam onu ziyarete geliyor. Ona söylüyor. Diyor ki, bana diyor, ne yap et diyor, lokum bul diyor. O da bulurum ama içeri sokarlar mı diyor. Gardiyanlara yalvarıyorlar, rica ediyorlar vesaire. Gardiyanlar kabul etmiyorlar lokum vermeyi. Sonrasında en son tek bir yüzüğü kalmış adamın. Çok kıymetli bir yüzük ama. O yüzüğü veriyor. Adamına diyor ki, yaşlı adamına, bunu sat diyor. Bir lokum al, geri kalan parasını gardiyanlara ver. Gardiyanlar bana bu lokumu versinler diyor. Bir lokum, çok pahalı bir lokum haline geliyor. Gerçekten de o kadar büyük parayı görünce gardiyanlar bir tane lokumu veriyorlar adama, yemeğin yanında veriyorlar. Adamcağız yemeğe bakıyor, lokuma bakıyor. Uzun süreden beri beklediği, arzu ettiği, çok istediği bir lokum. Diyor ki, önce yemeği yiyeyim, sonra lokumu yiyeyim ki tadı ağzımda kalsın. Onunla teselli olayım. Yemeğini yiyor, bitiriyor, tam lokumu yiyecek. Bakıyor ki hücrede fare gelmiş, lokumu yemiş. Yemeye devam ediyor. Adamın dünya ilk başta başına geçiyor yani. Aylardan beri istediğim, evet, beklediğim, tek istediğim, başka hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim şey bir lokum yemekti. O da böyle oldu. İlk başta çok üzülüyor. Sonra aklı başına geliyor. Hemen o yaşlı adamını çağırttırıyor. Diyor ki, eşime, adamlarıma haber gönder. Malı mülkü, çoluk çocuğu toplasınlar, gelsinler, tamam diyor. Peki diyorlar. Ondan sonra eşi, çoluk çocuğu vesaire geliyorlar. O sırada onlar yoldayken, başka bir memleketten geliyorlar tabi, uzun sürüyor. Onlar yoldayken padişah adamı çıkarttırıyor. Yanına çağırıyor, özür diliyor. Sana iftira atmışlar, asıl sana iftira atanlar benim kuyumu kazıyormuş diyor. Onları hapse attırdım diyor. Bir yeniden bunun bütün itibarını daha da yüksek bir noktaya getirir şekilde veriyor. Çünkü mahcubiyeti var. İlk ikram, iltifat, makam, mevki, her şeyi veriyor padişah. Sonra evine gidiyor. Çoluk çocuğu geliyor. İşte kavuşuyorlar, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, ağlıyorlar vesaire. Yalnız kaldıklarında hanımı diyor ki, bey diyor, nereden anladın? Sıkıntı geleceğini nereden anladın? Sıkıntının gideceğini nereden anladın diyor. Adam diyor ki, işte anlattığımız, derede banyo yaparken baktım ki diyor, yüzüğüm düştü, yukarıda kaldı, batmadı. Bir insanın başına gelebilecek en iyi nokta bu olabilir herhalde. Hiç sıkıntım yok, hiç derdim yok, üstüne üstlük. Yüzüğüm bile suda batmıyor. Ama biliyorum ki dünya gelgit dünyası. Buraya kadar geldiysem inmem gerekiyor şimdi. İneceğimi anladım. O yüzden hemen sizi gönderdim. Çünkü en zirveye geldik. Bundan yukarısı olmaz. Ondan sonra mahkum oldum. Ayakta duramayacak, normal yatamayacak kadar dar bir hücreye tıkıldım. Kimseyle görüşmeme izin verilmedi. En kötü yemekler yedirildi. Ve orada kaldığım süre boyunca aklıma tek düşen bir tanecik lokumdu. O lokum için her türlü fedakarlığı yaptım. En kıymetli yüzüğümü sattım. Ve lokum geldiğinde onu yiyemeyecek noktaya geldim. Fareye kaptırdım. Bir insanın başına gelebilecekti. En kötü şey buydu. Tamam. Dedim kendim, geldim. Tamam, dibi gördüm. Artık yeniden yukarı çıkıyorum. Hayat böyle gelgiti olan bir ritmi var. Bu adam kadar arif olmak lazım ve şunu kabul etmek lazım. Hiçbir dert, hiçbir sıkıntı, hiçbir problem ebediyen sürmez. Biz müsaade etmediğimiz sürece.
Her gecenin bir sabahı
her
var.
Her gecenin bir sabahı var tabii. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de her zorlukta bir kolaylık var buyuruyor Allah.
Yani oradaki formül de çok enteresan tabii. Değil mi? Yani fe inne ma'al usri yusra, evet. inne ma'al usri evet. yusra. Yani evet. zorluktan sonra kolaylık. Evet. Değil mi hocam?
Evet.
Yani
bir de iki dert defa geldi
mi?
Var.
Evet, dert geldi mi? O zaman elbette ki derdi talep etmeyeceğiz. Talip olmayacağız evet. ama gelince de bileceğiz ki peşinden bir kolaylık gelecek. Evet. Aslında anlattığınız şey de evet. bununla da örtüşüyor
tabii.
yani.
Evet. Yani orada biz Kur'an-ı Kerim'e iman eden insanlarız. Allah Teala'ya iman eden insanlarız. Allah Teala iki defa tekitle buyuruyor ki her zorlukta bir kolaylık vardır. Ne demek? Bitecek. Yeter ki ben o sırada düşmeyeyim. Yeter ki ben o sırada teslim olmayayım. Yeter evet. ki ben o sırada zayıflığımdan dolayı başka dertleri çağırmamış olayım. Evet. Yeter ki ben orada inancımı, ümidimi kaybetmeyeyim. Burada işte en büyük problemlerin birincisi insanlar derdin hep devam edeceğini düşünüyorlar. Ve bundan dolayı üç şeye karşı ümitlerini kaybediyorlar. Bu çok büyük sıkıntı. Bir, kendilerine dair ümitlerini kaybediyorlar. Benden artık bir şey olmaz. Hı hı. Benim hayatım böyle geçecek. Ben bununla alakalı hiçbir şey yapamam. Benim hayatım değişmeyecek diye bakıyorlar. İkincisi, diğer insanlarla alakalı ümitlerini kaybediyorlar. İnsanlar çok kötü. İnsanlar çok zalim. İnsanlar hiç yardım sevmiyor. O bana şu kötülüğü yaptı, bu bana yardım etmedi.
Genelleme hastalığı genelleme var değil mi hocam? Tabii, tabii. Yani bu da çok kötü bir şey ya.
Evet. İnsanlar bana şöyle kötülük yaptı, böyle zalimlik yaptı, böyle hainlik yaptı, böyle cimrilik yaptı vesaire diye insanlara takabiliyorlar. Üçüncüsü de gelecekle alakalı karamsarlığa kapılabiliyorlar. Yani bundan sonrası bundan önceki gibi olmayacak, bundan sonrası hep daha kötü olacak. İyi olmayacak, düzelmeyecek vesaire gibi gelecekle alakalı karamsarlığa kapılıyorlar. Bu üç karamsarlığa kapılmadıkları sürece hiçbir dert bitmez değil, hiçbir zorluk aşılmaz değil, çözülmez değil. Çünkü Allah hastalık vermiş, şifa vermiş, dert vermiş, deva vermiş, problem vermiş, çözüm vermiş. Bunun peşine koşmak lazım. Bunlara teslim olmamak lazım.
Yani o yüzden çok önemli o üç şey, onu bir tekrar etmenizi isterim. Yani bir dertle karşılaştığımızda bu bir panzehir aslında evet. değil mi? Bunu bir durgulamamız lazım. Tabii. Çünkü ben de bunu görüyorum. Hemen genelliyoruz.
Evet.
Ben hep böyleyim veya şöyle böyle falan diye şey yapıyoruz. Sonra geleceğe dair ümitlerimizi kaybediyoruz. Evet. Bu sefer çok sıkıntılı bir pozisyona düşüyoruz. Evet. Hastalanıyoruz
tabii,
yani.
Tabii.
Allah korusun.
Tabii.
Fiziksel olarak da hastalanıyoruz. Yani tabii. sadece psikolojik olarak da değil.
Doğru.
Yani bu dertlerle mücadelede üçlü bir silah gibi bu adeta. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu noktada dayanıklı olmak lazım.
Evet. İşte orada mesela dert insanı ümitsizliğini kaybettiriyor. Sonra dert bitiyor ama ümitsizlik devam ediyor.
Evet. evet.
Yani insanın kendine dair inancı gittiğinden dolayı dert evet. bitiyor. Fark evet. etmiyor, görmüyor. Evet. Veya diğer insanlara karşı inancı güveni kalmadan küsüyor. Kendi içine çekiliyor.
Kapanıyor.
Geleceğe dair kendi ümidi kalmıyor. Bütün bunları kaybetmesi çok büyük bir kayıp. Kaybetmemesi lazım. Dert tamam, derdin var. Ve başta söyledik, bakacağız dert hakikaten hakiki bir dert mi, doğru bir dert mi, gerçek bir dert mi? Gerçek bir dert, evet. Küçük mü, büyük mü? Büyük bir dert, evet. Tamam, büyük bir derdim var, gerçek bir dert, uydurmuyorum, olmadık bir şey dert etmiyorum kendime, gerçekten böyle bir derdim var. O zaman ne yapacağım? Bir, bileceğim ki bu dert geçici.
Çok güzel.
Yani bu dert şu an yaşanıyor ama bitecek. İkinci olarak bilmem gereken şey, derdim bütün hayatımı kapsamayacak.
Evet.
Yani bir konuda dert yaşıyorsam başka konularda dert yaşıyorum demek değil. Maddi anlamda dert yaşıyorum. Aile huzurum bozuk olacak diye bir şey yok.
Tabii.
Dini hayatım bozuk olacak diye bir şey yok. Bedenimin sağlığımla alakalı bozukluğum olacak diye bir şey yok. Ya da sosyal ilişkilerim bozuk olacak diye bir şey yok. Bu dünyada şair diyor ya, hava bedava su bedava. Havadan sudan faydalanmayacağım diye bir şey yok. Her şeyden faydalanacağım. Ha, ama maddi durumda problem var. O maddi durumda problemim var diye her şeyimi bozamam. Ya da sağlığımla alakalı problemim var. Diğer her şeye çok kötü bakamam. Hayatımdaki güzellikleri, dertli olmayan tarafları, sıkıntılı olmayan tarafları görmem lazım. Ben şuna benzetiyorum. Bir nesneyi, çok küçük bir nesneyi, bakın şu anda elimde bir küp şeker var. Bu küp şekeri ben gözüme yaklaştırsam ve gözümün tam dibine kadar getirsem ben küp şekerden başka çok az şeyi görürüm.
Evet.
Her şeyi küp şeker gibi görürüm. Ve o benim dünyayı görmem mani olur. Dertleri de biz bu kadar gözümüzle büyütürsek, bu kadar gözümüze yaklaştırırsak, başka bir şey göremez hale gelirsek, o küp şekeri olduğundan, o derdi olduğundan daha fazla, daha acı, daha sıkıntılı, daha büyük olarak görmeye başlarız. Bir yeri var mıdır? Vardır. Ama yerine koyalım. Her şeyi haline getirmeyelim. O yüzden dertsiz olduğumuz alanları görüp oradan faydalanmaya çalışalım. Oradan mutlu olmaya çalışalım. Üçüncüsü, dertle alakalı süreçlerin içsel sebeplerden mi, dışsal sebeplerden mi kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Ve içsel sebeplerden kaynaklanıyorsa ne yapacağımızı, dışsal sebeplerden kaynaklanıyorsa ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. İçsel sebepler, dışsal sebepler derken şunu kastediyorum. Bir derdim var, benden mi kaynaklanıyor? Yani benim kendi özelliklerimden mi kaynaklanıyor? İşte bazı insan boyunu dert eder. Bazı insan kilosunu dert eder. Bazı insan gözünün rengini dert eder. Bazı insan vücudundaki bir şeyi dert eder. Olur yani. Ya da bazı insan, örnek veriyorum, tembelliğini dert eder. Ağırdan alışını dert eder. Duyarsızlığını dert eder. Zekasını dert eder. Yeteneğini dert eder. Veya yeteneksizliği dert eder. Bunlar içsel sebeplerdir. Bir de dışsal sebepler vardır. Yani imkanları uygun değil. İşi, çevresi,
kendisinden
şartları,
kendisinden
kaynaklanmayan dışsal sebepler. Şimdi bir bakacağım, derdim benim içsel sebeplerden mi kaynaklanıyor, dışsal sebeplerden mi kaynaklanıyor? İçsel. Peki, ne yapabilirim bununla alakalı? Mesela boyum kısa diye düşünüyorum. Bununla alakalı yapacağım bir şey var mı? 30 yaşına gelmişim. Yok. O zaman kabul etmek lazım. Teslim olmak lazım. Ve bununla barışmak lazım. Değiştiremediğim içsel bir sebep varsa bununla barışmam gerekiyor benim. Buna rağmen hayatıma devam etmem gerekiyor. Buna takılıp hayatımı karartmaya gerek yok. Bir sürü onun yanında güzel özelliğim var, artı tarafım var, nimet olarak göreceğim şey var. Bunların farkına varmam gerekiyor. Bir de yapabileceğim şeyler var. Mesela içsel sebeplerden. Mesela tembel olduğumu düşünüyorum, bunu dert ediyorum. İşte yeteneksiz olduğumu düşünüyorum, bunu dert ediyorum. Ama yeteneksiz olduğunu düşünüyorsan yeteneğini arttır. Yeteneğine yatırım yap.
Çabala.
Çabala, gayret et. Değişir mi? Değişir. Tembel olduğunu düşünüyorsan gayret et. Ama ben tembelim, teslim olma. Bundan sonra böyle benden bir şey olmaz artık, bizden geçti. Böyle şeyleri asla kabul etmememiz lazım. Bunu kabul eden, teslim olan, hayatıyla alakalı bir şey yapmayan insanın derdi bitmez. Yani adam benden bir şey olmaz diyor, 30 yaşında teslim olmuş, 25 yaşında teslim olmuş, 50 yaşında teslim olmuş. 50 yaşında niye teslim oluyorsun? Hayat bitmedi ki.
Resulullah Efendimiz 40 yaşından sonra başlıyor mücadeleye.
Tabii. Esas mücadelesi Efendimiz Efendimiz'in ne kadar güzel söylediniz. 40 yaşından sonra başlıyor. Evet. Hayatında en aktif olduğu dönem 40 yaşından sonra.
Hocam tam burada da söyleyeyim. Halil İnalcık Hoca'dan takip ediyorum, duydum. Eserlerimin büyük çoğunluğunu 70 yaşından sonra yazdım diyor.
Tabii,
çok enteresan
tabii,
ya.
Tabii.
İnsanlar dediğiniz gibi çok erken yaşlarda paydos ediyorlar.
Tabii maalesef. İşte ben hayattan emekli olunmaz diye bir yani şey yapmıştım. Seminer vermiştim. Hacı hayattan emekli olunmaz. Evet. Şimdi Yaşar Kandem Hoca Allah Teala ömrüne bereket versin.
Amin.
Bakın 70 yaşından sonra harikulade bir Kur'an meali hazır çalışması değil yaptı.
Evet.
Riyaz-ı Salih'in çalışması
Şifa-i
yaptı.
Şifa-i Şerif de.
Şifa-i Şerif yaptı. Evet. Bitti. Şemail-i Şerif yaptı.
Elhamdülillah.
O da bitti. Şimdi yeni bir çalışma içerisinde. Allah ömrüne bereket versin. Hepsi de okkalı çalışmalar. Hiçbiri basit değil. Yani Şemail-i Şerif'i öyle güzel hazırladı ki. Şifa-i Şerif'i öyle güzel hazırladı. Riyav-ı Salih'in öyle güzel hazırladı ki. 60-70 yaşından sonra bu.
Aslında hocam bilmiyorum özele mi girer ama Yaşar Kandemir Hoca bu konuda çok örnek değil mi?
Çok büyük.
Biliyorsunuz yani, bazı şeyler.
Çok büyük büyüğümüzdür.
Evet.
Yaşar Hocamız yaşayan efsanedir.
Evet.
Çok örnek alınması gereken.
Pek çok dertle mücadele tabii, edip bu kadar başarıyı tabii, yakalayan tabii, bir insan
tabii.
değil mi?
Yaşar Hocamız tanınması, bilinmesi, örnek alınması, saygı duyulması gereken, yolundan gidilmesi gereken insan.
Kesinlikle.
Biz kahramanları hep dışarıda arıyoruz.
Aynen hep, ve öldükten sonra kahraman
yapıyoruz. Öldükten sonra tabii.
Bu da çok büyük bir hastalık
bizde. Öldükten sonra ne kadar kıymet, tüh nasıl tanışmadık, tüh nasıl daha çok dinlemedik, tüh nasıl istifade etmedik. Halbuki bakın Yaşar Hocamız her pazar günü yıllardan beri ikinden önce Eyüp Sultan'da ders veriyor. Her pazar günü yıllardan beri yaklaşık 6-7 seneden beri standart kendi hayatından fedakarlık yapıyor. Pazar günü gidiyor. İkin namazdan önce Şifa-i Şerif okutuyordu. Bitirdi. Sonra Şemail okuttu. Bitirdi. Şimdi tekrar Şifa'ya başladı.
Çok güzel.
Tekrar Şifa-i Şerif okutuyor. Yani böyle bir nimet olamaz. Gidip istifade etsin insan. Olmadı. İstifade edemedik. Yani Eyüp Sultan'a gidemiyoruz. Şehir dışındayız falan. Eyüp Sultan'a giderseniz hepsinin videosu internette var.
Yani. Arabada saatlerce ilahi dinleyeceğine, saatlerce aynı haberi farklı kanallardan ve yorumlardan dinleyeceğini değil mi hocam? Bunları CD'ye almak lazım. Eve gelirken, giderken, arabası olmayan otobüste, cep telefonundan bunları dinlemesi
imkanın
lazım.
İmkanın sınırı yok ki. Tabii. İnsan dertlenecekse buna dertlensin. Ya. Nasıl daha çok kendimi geliştiririm?
Ama hocam...
Nasıl daha çok istifade edebilirim bu insana?
Şurayı da biraz açın isterseniz. Dertlerimizi çözmede ya nedense bizim yöntemimiz daha böyle duygularımıza gömülüp kapanma şeklinde. Evet. Aksiyon almıyoruz. Yani teslim üzerine oluyoruz. Gitmiyoruz. Evet. Çok çabuk teslim oluyoruz. Ve bir karamsarlık ve bir böyle yani zaten böyle filan diye... Daha bu kolay geliyor galiba hocam
tabii,
değil mi? Mücadele daha zor.
Şikayet etmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şikayet etmek, mazeret bulmak kadar kolay bir şey yoktur kısa vadede. Uzun vadede çok zordur. Hı-hı. Niye? Çünkü kendinize hesap veremezsiniz. Yapacağınız bir sürü şeyiniz vardı. Yapmamışsınızdır o dönemde. Evet. Başarılı insanlarla başarısız insanların tek bir farkı var. Başarılı insanlar da zorlanırlar. Başarılı insanlar da sıkıntı yaşarlar. Başarılı insanlar da problemlerle boğuşurlar. Başarılı insanlar da vazgeçmek isterler ama başarılı insanların farkı mazeret bulmazlar, devam ederler. Başarısız insanlar mazeret bulurlar. Ama günün sonunda en çok mazeret bulan hatırlanmaz. Her şeye rağmen hayatına devam eden insan hatırlanır. Dolayısıyla bizim hayatımızda dertler olacak ama bu dertlerle mücadele edeceğiz, mazeret bulmayacağız. Sonunda ne kadar kazandık, ne kadar başardık ona göre kendimizi değerlendireceğiz. O yüzden bu insanın kendini dertlere boğmaması meselesi, duygusal anlamda çökmemesi meselesi çok önemli. Çöküyorsak... Öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram var psikolojide. Bundan dolayı çöküyoruz. Yani çaresiz olduğumuzu öğrenmişiz ve bunun değişmeyeceğini düşünüyoruz. Bakın bununla alakalı çok güzel bir deney yapılmış. Deney şu. 3 tane kutuya, koli gibi bir kutuya köpekler konuyor. 3 tane köpek. Birinci kutunun içerisinde köpeği koyuyorlar. İçinde bir tane mekanizma var. Köpeği ona bastığında kapak açılıyor. Köpek çıkabiliyor. İkinci kutuda yine bir mekanizma var. Köpek onu açtığında açılıyor. Üçüncü kutuda mekanizma yok. Köpek bir yere basamıyor çıkabilmek için. Birinci kutuda köpek kutunun içerisinde sıkışmış kalmış. Oraya vuruyor kendini, buraya vuruyor. Derken yanlışlıkla mekanizmaya basıyor. Kapak açılıyor, çıkıyor. İkinci köpek dururken elektrik veriyorlar köpeğe. Köpek can havliyle oraya buraya koşuyor. Ayağı mekanizmaya dokunuyor, kapak açılıyor, kaçıyor. Üçüncü köpekte mekanizma yok, elektrik veriyorlar. Oraya buraya... Zıplıyor, hopluyor, canı yanmış, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor, kaçamıyor. Elektrik yiyor. Sonra bir süre sonra aynı köpekleri alıyorlar. Üstü açık bir kutuya koyuyorlar. Üstü açık. Birinci köpek içinde dolaşıyor, bir süre sonra zıplıyor, kaçıyor. İkinci köpek içinde dururken elektriği yiyor, hemen kaçıyor. Üstü açık ya. Üçüncü köpek kutunun kapağı açık, üstü açık. Elektrik veriyorlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Oturuyor, inlemeye başlıyor. Ya kalk, çık, zıpla. Kapak açık, niye çıkmıyorsun? Ama öğrenmiş ya ben ne yaparsam yapayım, bunun üstesinden gelemem. Ben ne yaparsam yapayım, kurtulamam. O yüzden oturuyor, sızlıyor. Belki kendince bahaneler, mazeretler buluyor, şikayetler ediyor. Biz de bunu çok yapıyoruz. Geçmişteki verdiğimiz mücadele bugün işe yaramaz. Bugün mücadele etmeye değmez diye bakıyoruz. Tabii geçmiş farklı, bugün farklı. Biz dün farklıydık, bugün farklıydık. Geçmişteki dert farklı, bugünkü dert farklı. O yüzden geçmişte bir şey işe yaramadığını düşünüyorsak bugün de işe yaramayacak diye bir şey yok. Bugün biz mücadelemizi vereceğiz. Bugün biz vaziyetimizi alacağız. Çaresiz kalmayı öğrenmeyeceğiz. Dünyaya biz mücadele etmek için geldik. Dünyaya biz ayakta durmak için geldik. Dünyada hep dert, sıkıntı olacak. O yüzden derde ne kadar teslim olmazsak, mücadele edersek o kadar iyi. İşte onundan bahsetmeye çalışıyorum. Derde teslim olmanın birkaç sebebi var dedik. Birincisi derdi hiç bitmez görmek. Hı-hı. Hep devam eder görmek. Hı-hı. İkincisi derdi bütün hayata teşmil etmek. Her genellemek. Kademeye genellemek. Üçüncüsü de derdin sebebini bulamamak. İçsel sebep mi, dışsal sebep mi? İçsel sebepse düzeltebileceğimiz bir şey varsa düzelteceğiz. Düzeltemeyeceğimiz bir şey varsa teslim olacağız. Dışsal sebepse düzeltebileceğimiz bir şey varsa düzeltmeye çalışacağız. Düzeltemeyeceğimiz bir şey varsa geçmesini bekleyeceğiz. Ancak bazen insanlar olmadık şeylere de dertlenebiliyorlar. Yani dertlenilmemesi gereken veya bu kadar büyük dertlenilmemesi gereken şeylere dertlenebiliyorlar. Orada işte her ne kadar dışsal sebep gibi gözükse de içsel sebeptir. Neyi kastediyorum? Mesela bana niye öyle baktı?
Evet, bu yani, çok önemli.
Dışsal sebep gibi gözüküyor ama hayır, bu içsel sebeptir, tamamen benimle alakalı. Bana niye bunu dedi? Bana ne demek istedi? Şunu mu ima etmek istedi, bunu mu ima etmek istedi? beni niye takdir etmiyor? Beni niye görmüyor? Benim niye farkıma varmıyor? Veya onu takdir ediyor, beni niye takdir etmiyor? Ona imkan veriyor, bana niye imkan vermiyor? Bunların hepsi karşı taraftan sebepli gibi görünür. Halbuki esasında bizden kaynaklı sebeplerdir. Biz bunu kendimize dert ederiz. Ve sıkıntı çok insan görüyorum ben. İşlerinden böyle şeyler alıyorlar, evlerine taşıyorlar. Evdeki hayatlarını da bozuyorlar. Halbuki evdeki hayatı bozmaya gerektirecek bir şey yok. Üstüne üstlük dert edecek bir şey yok. Yani bir insan sizi görmeyebilir. Orada ondan kaynaklı değil, sizden kaynaklı bir şey var. Bir, niçin görünmeye ihtiyacım var? Yani yaptığım işi ben anlamlandırmadım mı? Görünmek için mi yapıyorum? Birisi görsün, beğensin, takdir etsin mi için mi yapıyorum? Yoksa hakikaten faydalı bir iş olduğuna inandığım için, hayatımı bu şekilde anlamlandırdığım için mi yapıyorum? Birisi görsün diye yapıyorsam, bir insan devamlı bana bakamaz ki. Devamlı beni göremez. Adamın işi beni görmek değil.
Tabii.
Bir sürü başka işi var. Devamlı beni göremez, gözleyemez. Devamlı görecek, gözleyecek diye bekliyorsam o zaman yanlış bir yerden tuttum. Yanlış bir şeye dertleniyorum. İşte bu dert gerçek bir dert değil. Dış gibi görünür ama dış bir dert de değildir. İç bir derttir, içsel bir derttir. İnsanın burada kendini düzeltmesi gerekiyor. Kimseye kızmasına, küsmesine gerek yok. O yüzden üçüncü basamakta da bir bakması lazım. Benim bu derdim içsel bir dert mi, dışsal bir dert mi? İçsel dertse düzeltebiliyorsam hemen düzelteceğim, düzeltemiyorsam teslim olacağım. Dışsal dertse de hakikaten doğru mu yanlış mı onu bir test edip yine düzeltebiliyorsam düzelteceğim, düzeltemiyorsam test edeceğim. Ama burada düzeltebilme meselesinde biraz insanın vicdanlı ve namuslu olması lazım. Bu namuslu olma meselesini önemsiyorum. Namuslu olma derken neyi kastediyoruz? Kendi kendine yalan söylemeyecek. Başkalarına yalan söyleyebilir, kandırabilir ama kendini kandıramaz. En azından kısa vadede kandırsa bile uzun vadede kandıramaz. Bu yüzden kendi kendine yalan söylemez. Hakikaten bir şey yapamaz mı? Hakikaten çaresi çözümü yok mu? Hakikaten bir mücadele edemez mi? Hakikaten yenilmek, yıkılmak zorunda mı? Ya da hakikaten böyle mi tepki vermek zorunda? Tamamen işlevsiz kalmak zorunda mı? Ve mesela bazı insanlar şöyle bir tarza bürünüyorlar. Yine dertle alakalı problemli konulardan bir tanesi. Ben dertliyim, beni mazur görün diyor. Ve bundan dolayı kaba davranıyor, kötü davranıyor, anlayışsız davranıyor, sabırsız davranıyor. Ama kendince mazereti var. Niye dertliymiş? Herkes dertli. Herkes birbirine kötü mü davransın? Herkes birbirine kaba mı davransın?
İşte hocam, insanın kendini hayatta konumlandırması çok önemli, çok bir önemli. Şey. Çok bütün önemli. Aslında problemin kaynağı belki de burası. Bilmiyorum, iddialı mı söyledim ama. Yani kendinizi nereye koyuyorsunuz, nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu çok sağlıklı olursa esasında hem insanlarla ilişkileriniz hem bu tür dertlerle, problemlerle iletişiminiz ve onları aşmanız çok daha faydalı hale geliyor. Hani siz bunu zaman zaman değiniyorsunuz, o kitaplarda da geçiyor, anlam arayışı.
Evet.
Yani iyi bir anlamınız varsa tabii. Kendi hayatınızla ilgili aslında pek çok şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz.
Çok kolay bir şekilde çözülür.
Bunu da aslında bir programda uzun uzun konuşmak lazım.
Yani konuşalım inşallah.
Nasıl bir hani peşinde olduğunuz şeyin kıymetinizi belirler diyorlar ya.
Evet.
Yani orada neyin peşindeyiz biz yani hayatta? Anlamı ne? Anlamımız ne? Mesela bu konular son derece hayati. Bunları doğru yapamadığımız için her şey
dert olabiliyor.
Yani her
ve
şey.
Her dert büyük olabiliyor.
Evet.
Ve her dert çözülüyor. Bizi yıkabiliyor.
Aynen öyle hocam.
Yani
aynen öyle.
Her şey dert olmak zorunda değil. Her dert büyük olmak zorunda değil. Her dert bizi yıkmak zorunda değil. Dolayısıyla burada işte bu hassasiyeti gözetirsek ve dertlerin muhakkak bitebileceğini, dertlerin bütün hayatımıza teşmil olmaması gerektiğini ve dertlerin sebebiyle alakalı bir şey yapabileceğimizi bilirsek birçok şeyin üstesinden gelebiliriz. Son olarak ben şeyin üzerinde durayım.
Buyurun.
Demin bahsetmeye çalıştığımda biraz daha açmak isterim. Bizim derdimizin faturasını kimse ödemek zorunda değil.
Çok önemli.
Yani benim derdim, ben derdim var diye eşime, çocuğuma bunu yansıtmak zorunda değilim. Eşim, çocuğum bunu çekmek zorunda değil. Ha, paylaşmak istiyorlarsa veya benim paylaşma ihtiyacım varsa onlara yüklemeden paylaşabilirim. Paylaşmamda fayda var. Paylaşmak azaltır, paylaşmak hafifletir, paylaşmak daha başa çıkabilir kılar. Ama insanlar paylaşmıyorlar, bedel ödettiriyorlar. Benim derdim var, bedelini sen öde diyor. Ne yapıyor? Ben kötü olacağım, sen sabredeceksin diyor. Ben kaba olacağım, sen sabredeceksin. Ben anlayışsız olacağım, sen sabredeceksin diyor. Bu paylaşmak değil ki. Bu bedel ödetmek. Paylaşmak nedir? Benim şöyle bir derdim var. Gücüm yetmiyor. Ne yapayım? Nasıl destek verirsin bana? Nasıl üstesinden geleyim? Ne dersin bana? Bir söz olsun, söyle. Veya hiçbir şey söyleme, dinle. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dertli bir insanı dinlemek diyor içi duman dolu odaya pencere açmak gibidir diyor. Dinlemek çok önemli bir
tabii.
şey.
Tabii.
Dinleyeceğiz. Yani eşimizden biz dinlemesini isteyelim. Veya eşimizin kaldıramayacağını düşünüyorsak, eşimizin bilmesinin daha kötü olacağını düşünüyorsak güvendiğimiz bir insana anlatalım. Dertleşelim. Dertleşmekte hiç problem yok. Biz ona derdimizi anlatalım, o bize derdimizi anlatsın. Dertleşmek çok faydalı, çok güzel, çok iyi, onarıcı bir şey ama bedel ödetmek çok zararlı bir şey.
Evet.
Yani bu hem davranış olarak yanlış bir davranış, karşımızdaki insana çok ciddi olarak zarar veren bir davranış, hem de bizim derdimizi azaltmadığı gibi derdimizi de arttırır. Çünkü insan aklı başına geldiğinde pişman da oluyor yaptığından. Neden ben bunu yaptım diyor. Keşke yapmasaydım diyor. Bana yakışmadı diyor vesaire. O yüzden bedel de ödetmemek karşı tarafa çok önemli. Derdimiz varsa biz kendimiz çekeceğiz. Çekemiyorsak, kaldıramıyorsak yardım isteyecek, destek isteyeceğiz ve üstesinden gelmeye çalışacağız. Tekrar ediyorum, bileceğiz ki bu derdin dermanı var, arayacağız. Arayana kadar sabredeceğiz. Bitişi var, bitişini bekleyeceğiz ve bütün hayatımıza teşmil etmeyeceğiz. Hayatımız hep dert değil.
Evet. Yani bir de şunu unutmayacağız hocam. Son olarak ben de onu ilave edeyim. Buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde de ifade ediyor. Yani bir Müslümanın ayağına bir diken batsa onun günahına kefaret olur o.
Evet.
Yani bu işin böyle bir tarafı da var. Yani bu dünyada gerçekten çektiğimiz sıkıntılar, dertler inşallah bize çok farklı mükafatlarla geri dönecek.
Evet,
bunu da hiçbir
inşallah.
Zaman unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Siz bir cuma hediyesi verdiniz. Ben de bir cuma hediyesi söyleyeyim. Efendimiz Hasan'ın hadis-i şerifi yine buyuruyor ki müminin hali ne güzeldir. Başına bir sıkıntı gelir, sabreder, kazanır.
Evet.
Bir nimet gelir, şükreder, kazanır.
Ya,
her halükarda kazanır.
Her halükarda
bu kazancın peşinde olmak
i̇şte,
lazım.
Onun için dedik ya hocam, kendimizi doğru konumlandırmamız,
evet.
doğru anlamlandırmamız her şeyi. Bu çok esas mesele burada. Bunu yakaladığımız zaman aslında sörf yapmayı öğrenmiş oluyoruz.
Evet.
Dalgalara
evet.
mücadele değil de sörf yapmayı öğrenmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, dertlenmek, dertlerle mücadele etmek çok önemli bir şey ve bunu başarmamız lazım hayatta mutlu olabilmek için. Ama şu da çok önemli, biz buna çok değinemedik, vaktimiz de bitti artık. Başkalarının derdini çözmeye çalışmak da çok önemli bir şey aslında,
evet.
değil mi hocam? Yani kim bir Müslüman kardeşinin problemini, ihtiyacını giderirse Allah da onun yardımcısı olur diye ifade ediliyor çeşitli hadis-i şeriflerde. Hem kendi dertlerimizle mücadele etmeyi öğrenelim, hem de dertli kullara yardım etmek için elimizden geleni esirgemeyelim inşallah.
Dertli kullara yardım etmeye dertlenelim.
Eyvallah.
Bu
derdimiz bu
gereken,
olsun değil mi
evet,
hocam?
Evet, derdimiz bu.
Derdimiz
dertlenilmesi
olsun.
Gereken bir derttir.
Evet.
Allah böyle dertsiz Aynen. bırakmasın bizi.
Amin.
Gereksiz dertlerimizde de dertlendirmesin.
Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten yine güzel bir konuyu bizlerle paylaştınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan bu programının bu hafta da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.